Ayrım 13. İmparator Errol Toy. Sayfa 195. Fehmi Çok Türkiye konusunda bilir kişi oluyor. 12. Washington'da otelin barında oturmuşlar, bir yandan patronlarının gelmesini beklerken bir yandan çene dövüyorlardı. "Neden doğru buraya gelmediğinizi anlayamadım," dedi Robert. "Her zaman geldiğimizde şirketlerin merkezlerini dolaşır, ticaret müdürleri, patronlarla konuşurduk. Onların çoğu da New York'ta. Ben çözemedim işini gizini. Sanırım patron bizi bir sürprizle karşılaştıracak. Şimdiye değin önceden hazırlardı bizi sürprize. Demek ki bu kez hazırlamayacak. Yoksa sezdiğim bir şeyler mi var? Sezgim olsa sizden gizler miyim? Bana öyle geliyor ki önceden bize söylemeyeceği denli önemli bir şey, karşılaşacağımız sürpriz. Haklısın. Yoksa çoktan tartışmış, nasıl bir tutum takınacağımızı kararlaştırmış olurduk." Viskilerini yudumladılar. Masalarının üstüne bardaklarla birlikte getirilip bırakılmış çerezlerinden birer tutam alarak ağızlarına attılar. Bekleyişin sıkıntısı kıpırtı oldu bedenlerinde. Fehmi ilk kez onları bilinmezlerle baş başa bırakıyordu. Kendi kendilerine çözümleyecekleri bir gizim baskısıyla yeniden diktiler bardaklarını. "Neredeyse ben sarhoş olmaya başlayacağım," dedi Robert. "Ben de nedendir bilmem içimden içmek isteği kabarıyor. Beklemekten, ne olacağını bilmeden beklemeye alışmamışız biz. Yıllardır yapacağımızın sonucunu önceden görmek yeteneğine ulaştığımızdan sıkılıyoruz. Eğer biraz daha gelmezse patron, ben odasına dayanacağım. Hani haksız da sayılmayız. Onca yol tepsen, gel buraya, bir otelin barında çöreklen. Akşam değil üstelik, daha öğleye de zaman var." Fehmi yanı başlarında bitti. "Beklettim çocuklar, bağışlayın, hadi gidiyoruz," dedi. İkisi de yüzüne bakıp bir anlam çıkarmak istediler. Bir şey anlatmak istemediği zamanlardaki donuk gülümsemesini görünce boyunlarını büktüler. Şimdi sorsalar da bir yanıt alamazlar. Otelin önünde hazır bekleyen taksilerden birine bindiler. Araba yürür yürümez gizini açıkladı Fehmi. "Türkiye masasından Mr. Comer çağırttı beni. Yardımcılarımla birlikte. Önemli şeyler söyleyecek olmalı. İkinizin de İngilizcesi çok iyi. Aman dikkatle dinleyin adamı. Hatta ezberleyin söylediklerini. Sonra baş başa kaldığımızda bir güzel yorumlarız. İzlenmekten çekindiğim için buraya değin hiçbir şey söylemedim." Rahatladılar. Patronları onlardan bir şey gizlemediği gibi kendisine en yakın kişiler olarak tutma alışkanlığını sürdürüyordu demek. Araba Fehmi'nin verdiği yazılı adres üzerine küçücük maun kapılı bir binanın önünde durdu. Fehmi kapının önündeki üniformalı kişiye bir kart uzattı. Adam inceledi kartı, hemen kapıyı açtı. O sırada kapının üstündeki pirinç levhada kulüp yazdığını gördüler. Ama ne kulübü olduğunu çözemeden içeri girdiler. Kart el değiştirmişti. Bu kez önlerine düşen garson onları lüks döşenmiş bir odaya götürdü. Masanın başında iki kişi oturuyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktılar. Fehmi gözlüklü, orta boylu, sarışın adamın elini sıktı. Comer, Robert Supie ile tanıştıktan sonra arkadaşını tanıttı. Mr. Foster olarak. Hemen sandalyelere dağıldılar. Comer kapıya hafiften bir göz atarak söze başladı. "Geldiğinize sevindim Mr. Çok. Randevularınıza gösterdiğiniz dikkat her batılı iş adamının titizliğini ispatlıyor. O nedenle rahat konuşmanın kıvancını duyuyorum. Ankara'da konuşmuştuk sizinle. Ben raporumu verdikten sonra hükümetimiz özellikle krediler üstünde oynamaya başladı. Çünkü biliyorsunuz Mr. Menderes tarımsal altyapı yatırımlarının hızını kesmeyi yatsıdı. Krediler üzerindeki oynama birden döviz birikimlerinizi tüketti. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak bir ölçüde darlık geldi. Sizin depolarınız doldu. Ama başka bir yolu denemekte yarar var. Ola ki inadını sürdürür hükümetiniz. O zaman büyük ölçüde darlık başlayacaktır. Başımıza çok geldiği için biliyoruz. Bunun tedbirine şimdiden girişmek gerekli. Nasıl olacağını arkadaşım çok iyi bilir. Ticaret Bakanlığı'nda böylesi durumları çözümlemenin uzmanı olarak yetişmiştir. Yardımcılarınızın da bulunması iyi. Yapılacak işleri birlikte tartışırız." Çiçek vazosunun dibinde küçücük bir düğme vardı. Bastı Comer, anında kapı açıldı. Onları buraya getiren garson girdi hemen. Tepsinin üstünde buğulu bir viski şişesi, küçük gümüş tabaklarda ayıklanmış çerezler vardı. Bir kısa an içinde masanın üstünü donatarak aynı sessizlikte çıktı. Bu kez Foster konuşmaya başladı. "Yasak duvarını aşmanın en kolay yolu bizim mozaik planı dediğimiz birleştirme yoludur. Diyelim ki kamyon ithal etmek istiyorsunuz ve hükümetiniz getirme yolunu tıkamış. Ne yaparsınız? Hemen aklınıza geleni söyleyeyim. Gümrük duvarlarında gedikler açarsınız. Özellikle az gelişmiş ülke tüccarı kaçakçılığa kayıverir. Bu Bu riskli bir iştir. Gümrük kapısından her zaman değişebilecek hükümetlere değin uzanan bir altın zinciri gerektirir. Yine gümrük duvarları delme anlamına gelecek başka bir yol vardır. Biz buna montaj diyoruz. Yani sizin kamyonu yapacağım diye ortaya çıkmanız. Elbette yapacak değilsiniz. Parçalar buradan gidecek. Siz orada bunları birleştirip kamyon yapacaksınız. Bunun için bir geniş alan, bir büyük depo yeterlidir. Elbette biraz da iş bilir işçiliğe birkaç mühendis. Hiçbir hükümet yedek parça ithalini engelleyemez. Engellediği zaman kendi araçlarının durmasını buyurmuş olur. Buradaki firmalarınızla iyice konuşunuz. Biz ülkeniz için çıkar yolun bu olduğunu anlattık. Sağlam anlaşmalar imzalayınız. Hatta gerekirse borçlanmalara giriniz. Sonrası kendiliğinden gelir. Ne var ki bunun güçlüklerini göze almak gerekli. Önce hükümetinizi bu düşünceye yatırmalısınız. Bunun yolu kamuoyundan geçer. Sonra işçi sorunlarına hazırlanmalı. Daha sonra da pazar konusunu ele almalısınız. Anlatılanları olduğu gibi kavrayamamışlardı. Ama özellikle Supi ile Robert makinenin işleyişini anlamışlardı. Foster sözünü bitirir bitirmez göz kırptı Comer. Biz burada basına kamuoyunun yaratılması aracı olarak bakarız, dedi. Fehmi de aynı biçimde yanıtladı adamı. Ben de. Yeniden düğmeye bastı Comer. Garson bu kez bir servis masasını sürerek geldi. Masanın üstündeki çerezler yerini yemeklere bıraktı. Viski şişesi de şaraplara. Supi yemek sırasında Fehmi'den gözle izin alarak aklına gelen bir soruyu yöneltmeden duramadı. Anladığım doğruysa hükümetiniz hükümetimizden pek memnun değil. Kalıcı olan ticari ilişkilerdir. Hükümetler gelir gider diye çok politik bir yanıt verdi Comer. Supi sorunun aydınlandığından güvenli değildi. Biraz daha açmaya uğraşacaktı. Fehmi küçük parmağını bir işaretiyle susturdu onu. Comer Ankara-İstanbul anılarına gömülmüştü. Biraz önceki adam gitmiş, gezi düşünde bir emekli gezgin gelivermişti yerine. Arada bir yarım Türkçesiyle şakalar yaparak sürekli konuşuyordu. Robert, Supi, İlya ve Osman Fehmi'nin masasının çevresinde toplanmışlardı. Fehmi başını kaldırdı. Şimdi durum aydınlık. Robert, İlya ile birlikte malları depoda eriteceksin. İlya, Osman'ın da yardımıyla basın sorununu çözümleyeceksiniz. Söz tutmayan olursa, olacağını sanmam, İlya eski dosttur, onların yönetmesini bilir. Olmaz ya, olursa reklamları kullanırsınız. Supi, sen Naci'yi yanına al. Bir dizi montaj atölyeleri için yer bakın. O pek biliyor yer seçmesini. Şimdilik işleriniz bu. Ha, bir de ötekilerin elindekileri toplamak var. O işi İlya üstüne alsın. Ardında da benim depoları kilitlediğim yayın. Tümünü toplamak mümkün olmazsa elbette. 46'dan kulaklarına küpedir. Yeni bir devalüasyon sanırlar. Supi birden atıldı. Neden olmasın? Darlığın ardından devalüasyon geldiğine göre Robert anlatmıştı 46'yı. Hemen hemen koşullar aynı değil miydi? Fehmi ilk kez şaşkınlıkla baktı Supi'ye. Bir duyduğun mu var? Comer anılarını anlatırken zorlayacaklarını da zorlamak gerektiğini de belirtti. Nasıl zorlayabilirler bizi? Biri politik tamam. Ama asıl zorlama ekonomiktir. Böylelikle bizden alacağı ucuzlar satacağı pahalanır. Üstelik kredi faizleri de yükselmiş olur. Bakın bu doğru, dedi Fehmi. Öyleyse işi daha ciddi tutacağız. 46'dan iki katımız olarak çıktık biz. Madem dışarıdan bir zorlama gelecek, biz de içeriden zorlar, daha da güçlü çıkarız bu işten. Salsamak yok. Acelesiz ve sızıltısız çözümlemeliyiz her şeyi. İlya, depo kilitlemesi sözü kalacak. Tersine mallar bize akacak. Anladım beyefendiciğim, dedi İlya. İşi eskisi gibi sıkı tutacağız. Başbakan gazetelerin manşetlerini okudukça buruşturup buruşturup yele çalıyordu. Hemen tümü sözleşmiş gibi yoklar listesi halinde çıkıyor. Günlerdir yedek parça yok, gaz yok, benzin yok, lastik yok diye bağırıyorlar. Her gün bir yok bulup manşeti çıkarmakta büyük hüner sahibi her biri. Ticaret Bakanlığı çağırttı acele. Bakan kapıdan girerken gazeteleri gösterdi. Biz devlet gereklerinden kısıp bu ithalatçı takımına döviz ayırmadık mı? Ayırdık efendim. Peki her zamankinden az mı mal getirttiler? Hayır efendim, gümrük listelerine göre getirttikleri mal aynı. Gerçi küçük bir fiyat artışı söz konusu ama getirilen mal aynı. Bir günde satıp bitirdiler mi ellerindekileri? Bunların tümü kara borsacı beyefendi. Ya ben onlara gösteririm. Bana muhteremle mıgırdıcı bulup hemen gelmelerini sağlayın, dedi. Megafonun düğmesine basarak. Sonra bakana gösteririm onlara kara borsalcılığı, diye sürdürdü. Özel kalem müdürü kapıyı tıklatıp buyruğunun yerine getirildiğini söylerken kapıdan fırladı. Başbakan topukların üstüne basa basa dolanıyor, kendi kendine düşünüyordu. Alacağınız olsun sizin. Enflasyonu bağırtısını devalüasyonla kapattırmak istiyorsunuz. Yabancı ülkelerin baskısına siz de katılıyorsunuz. Bunun altında ne gibi bir oyun hazırladığınızı bilmiyorum. Ama kara borsacılığı hortlatmak istiyorsunuz, öyle mi? Bir kararnameyle yürürlüğe koyabileceğim milli korunma kanunuyla yakanıza nasıl yapışılırmış görürsünüz siz. Hem bununla yetinirsem bana da Menderes demesinler. Yaptığınız iş fitil fitil burnunuzdan getirmek boynuma borç olsun. Kredinin hatırına bunca yumuşak olmamalıydım Amerikalılara karşı. Ne var ki bir kez takalı kaptırdım onlara, açıktan meydan okuyamam. Ama biz ticari özentileri her birinizi kuyruğunuzdan tuttuğum gibi sallayıp yere çalmasını bilirim ben. Daha çok düşünmesine gerek kalmadı. Muhterem ardına taktığı mıgırdıçla özel kalem müdürünün açtığı kapıdan girdi. Menderes hemen masasına oturdu. Konuklarına karşısında yer gösterdikten sonra ortaya sordu. Ortalıkta bir kara borsa sözü dolaşıyor, ne dersiniz? Doğru derim efendim, diye atıldı mıgırdıç. Peki ilk ağızda bunu önlemenin çaresini bulabilir miyiz? Elbette bulunabilir, üzerinde düşünmek gerekli, diye yanıtladı. En çok eksiği çekilen malı hükümet olarak ithal ediveririz, diye daha kesin konuştu muhterem. Ben daha çabuk bir çözüm istiyorum. Daha kolay olmalı bu. Biz hükümet olarak ithalata kalkışsak hemen ödeme isteyebilirler. Biliyorsunuz döviz birikimlerimizi kara borsacılara kaptırdık. Üstelik en çok eksiği çekilen malı bizim saptamamız uzun sürer. Bence en çok aranan lastiktir efendim. Arabalar sokakta kaldı, diye yolu gösterdi mıgırdıç. Tüccar kafasını çalıştırmaya başlamıştı. Muhtereme söz etmeden göz kırptı. Muhterem bıyık altından bir küçük gülücükle anladığını gösterdi. Bendenize kalırsa gümrükçülerin hafif bir göz yumuşuyla çözümlenir bu efendim. Nasıl? Siz bana bırakınız. Yakın zamanda lastikle donatırım ortalığı. Sonra aranan her şeyi sağlarız bu yol tutarsa, dedi muhterem. Peki araştırın. Olup olmayacağını bildirin bana, diye ikisine de yol verdi Menderes. Ben şimdi Gümrük Bakanı'na telefon edip size kolaylık göstermesini isteyeceğim. Bakanlıktan çıkan iki ahbap hemen Bulvar Palas'ın barına türediler. Mıgırdıç muhteremin ağzını açık bırakan bir formül bulmuştu. Bak muhteremciğim, diye söze başladı. Senin bir matbaan var. Bunu yenileme kararı alıyorsun. Ve benden yeni bir makine istiyorsun. Bir koca gemi tutar bu. Tutmaz ya, tuttururuz. Küçük bir makine getiririz. Koca geminin ambarlarını da Çekoslovakya'dan lastikle doldururuz. Sonra gemiyi senin matbaaya boşaltırız. Lastiklerin dağıtımını kurduracağımız birkaç paravan şirketle yaptırırız. Küçük makine senin olur, lastikler de benim. Üstelik ötekilerden çok ucuza satacağımız için biraz gözlerini korkutur, biraz piyasayı açarsak bundan sonrası için iyi bir ticaret kaynağı yaratırız. Peki döviz aktarımını nasıl sağlayacaksın, diye sormaktan kendini alamadı muhterem. Orasını bana bırak. Oradaki akrabalarım bedava yollayacaklar. Yahu bizim onlarla takas anlaşmamız var. Buradan mal göndereceğim onlara. Üzüm, pamuk gibi, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Önce Gümrük Bakanı'na gidelim. Ardından notere rotatifin anlaşmasını yapalım. 15 gün sonra da lastikleri satarız. Ben o Ermeni'ye de onun patronuna da sorarım, diye dolandı odasında Fehmi. Birden piyasada lastik bollaşıvermişti. Bir bununla kalacağını aklı kesti, hissesini çıkarmayacaktı. Ne var ki yıl bir kez açıldı mı ardı geliyor artık. En kısa zamanda engellenmezse yandı. Bakın bakalım bunun acısı nice çıkar. Fehmi tezgahının bozulmasını hoş karşılar mı? Dolanırken kapıya vardı, açtı. Kızım, tez bana Supi Bey'i çağır, diye buyurdu. Ben bu oyunun nice oynandığını öğrenirim. Hem de en kısa zamanda. Öğrendikten sonra da kızgın saça düşmüş gibi, akrep gibi zıplatırım tümünüzü. Supi girdi. Hemen Ankara'ya atla. Senin şu bakanlıklardaki dostlarına bir konuş, bu lastik işinin iç yüzünü öğren. Gerekirse belge elde etmeye çalış. Bilgileri bir iyice derle. Sonra İlya'nın güvercinleriyle uçurtmak kolay olsun. Baş üstüne efendim. Döndü gitti Supi. Köprüde, divan yolunda, kordon boyu kemer altında, Kızılay ve Ulus'ta, çarşıda, pazarda, gazete satan çocuklar hemen hemen aynı cümleyi bağırarak koşuyorlardı. Yazıyor, gümrük kaçakçılığı yazıyor. Hükümet büyüklerinin karıştığı kaçakçılığı yazıyor. 85 milyon lastiğin nasıl kaçırıldığını yazıyor. Ve başbakanın özel kalem müdürü titreyerek toplayıp saklamak istiyordu gazeteleri. Başbakan henüz kalkmamış olmalı. Evinin önünde arabasının içinde bekliyor. Bir yandan bangır bangır lastik öyküsü yazışlarına bakıyordu. Başbakan bunu görürse akşama değin yanına varılmazdı artık. Hükümet başkanının yanında bulunmanın yararları yanında zararları da vardı. Bu olay beyefendinin sinirlerini bir bozdu mu, akşama değin asıl ona kök söktürürdü. O gelsin der bağırır, bu gelsin dedikten sonra niye gecikti diye haşlardı. Böyle günler olmasa özel kalem müdürlüğüne seçilmiş olmanın kıvancını sürdürecek. Ne var ki böyle günler giderek sıkışıyor. Bir iki habere aceleyle göz attı. Tümü lastik kaçakçılığı üzerineydi. Usta basın hiçbir yasal yolla suçlanamayacak kelime oyunlarına başvurmuştu. Öyle bir polis öyküsü yaratıyorlardı ki sorun başbakana dayanıyordu. Beyefendi bir bakışta anlar iğnenin ucu nereye varıyor. Ve akşama değin haşlama başlardı artık. Hiç olmazsa başbakanlığa varıncaya kadar söz gözü görmesin düşüncesiyle gazeteleri saklamaya uğraşıyordu ki başbakan hışım gibi geldi. Kapının açılmasını beklemeden yüzünden düşen bin parça arabaya bindi. Derhal bana muhteremi bul, acele gelsin dedi. Başbakanlık arabasının İçişleri Bakanlığı'na bağlı telsizinden muhterem aradı. Özel kalem müdürü beyefendinin buyruğunu iletti. Muhteremin titrek baş üstüne hemenini başbakan bile duydu. İkisi birlikte girdiler odadan içeri. Başbakan öfkeyle baktı yüzüne. İstifanı şimdi kabul etmem. Arası biraz soğumalı. Çok ürkmüş olmalılar beyefendi. Aslında uydurdukları peri masalı. Ama ardının gelmesinden ürküyorlar. Ben de o yüzden istifanı kabul edip seni aslanın ağzına atmıyorum. Gen soruya iyi hazırlan. Özellikle bizim gruptan gelmemesini sağlayın. Hay hay efendim. Fakat dinmiyordu sağanak. Gazeteler yaylım ateşini sürdürüyor, muhalefet önerge üstüne önerge veriyordu. Lastiklerin boy boy resimleri basılıyor, yepyeni yolsuzluk hikayeleri ortaya atılıyordu. Kimi gazete lastiklerin kolay yıprandığından söz ederken, kimisi kaçakçılık yapanların korunduğu söylentileriyle ortalık kızıştırıyordu. Başbakan bununla cevap vermek zorundaydı. Bir öğleden sonra Bakanlar Kurulu'nu gizlice toplantıya çağırdı. Yaz sıcağının tüm soğutma araçlarını susturduğu bir 4 gün Ağustos akşamında karar alınıp açıklanmıştı. Yeni bir devalüasyon. Ve ardından bir karar daha. Banka kredilerinin dondurulması ve ithalat teminatlarının %200'e değin çıkarılması. Fehmi ellerini ovuşturdu radyoyu dinlerken. Hemen arkasından Milli Korunma Kanunu'nun yürürlüğe sokulduğunu duyunca biraz yüzünü buruşturdu ve Robert'i çağırdı odasına. Beyefendi çok öfkelenmiş olmalı. Milli Korunma Kanunu'nu yürürlüğe sokuyor. Biz buna çoktan hazırlıklıydık efendim. Mallar şirketlerimiz arasında dolaştı. Yeni fiyatlara da uyduruldu mu? Evet. Peki teşekkür ederim. Tam zamanında ayarlamışsınız. Şimdi öbür girişimlere başlayabilirsiniz. Bırakalım birkaç gün bu kararların yankıları sürsün. Biz bir bayiler toplantısı yapalım. Burada yeni kararlarımızı açıklayalım. Toplantı gazetecilere açık olsun. Otelimizin mutfağına da haber verirsin. Söylediklerimizin yankısı iyi olmalı. Olur efendim, ben kendim uğraşacağım. Tarih konusunda bir buyruğunuz var mı? Madem sen uğraşacaksın, ayarlarsın nasılsa. Teşekkür ederim başka. Şimdilik bu kadar. Gerisini sonra düşünürüz. Hele bir toplantıyı yapalım. İzleyeceğimiz yolu kesin kes kararlaştıralım da. Şimdilik olaylar bizim istediğimiz biçimde akmaya başladı. Daha çabuk gelişmeler de olabilir. Hazırlıklı bulunmalıyız. Baş üstüne. Robert çıktıktan sonra düşünmeye başladı Fehmi. İkidir gavurların her dediği çıkıyor. Adamlar bizim ülkemizi bizden iyi tanıyorlar. Bunun bir gizli olmalı. Ve ben bu gizli çözmeliyim. Atılımlarımı ona göre düzenlemem gerekli. Bilgileri nereden geliyor? Aynı yollardan geçtikleri için mi? Başka geçen ülkeleri izledikleri için mi? Yoksa olayları düzenleyen kendileri olduklarından mı? Bir düzenleme yeterli değil. Başka bilgiler olmalı. Ve bu bilgileri edinmenin yolunu bulmalı. Kaç yıl sonra olacağı, kaç yıl önceden bilmek büyük bir hüner. Adamların fazlalıkla falan da ilgileri yok. Hep rakamla konuşuyorlar. Giz rakamlarda olmalı. Ama ben bunu nasıl çözeceğim? Robert biliyor mu acaba? Bilse anlatırdı bana. Belki sormadığımdan anlatmadı. Mutlaka öğrenmek, bilmek yükümünde sezinliyorum kendimi. Bu gizi öğrenmeden olmaz. Lastik işinde atladık. Salt gidip sormak da değil, kendiliğinden de haber uçuracak adamları edinmeliyim. Devlet dairelerinin derinliklerinde neler olup bitiyor bir bir öğrenmeliyim. Bundan sonra kıran kırana bir boğuşma başlayacak anlaşılan. Hükümet aldığı kararlarla tehdit ediyor bizi. Daha çok beklemek anlamsız. Megafonun düğmesine bastı. Kızım Supi Bey gelsin. Bu işi çözse çözse o çözer. Kaça bağlayacağını da en iyi o bilir. Çoğu eski arkadaşı ve yarın güvencesinden yoksun. Bir ikisini yüksek ücretle bize çektik mi ötekiler bülbül kesilir. Bunun yolunu da Supi bilir. Kapıyı tıklatarak girdi Supi. Ankara'da olup bitenlerden geç haberimiz oluyor Supi. Bu iş için birini görevlendirsek mi? Bendeniz de bunu düşündüm efendim. Bizim Kamil'i harcayacak bakana diyorlardı. Ankara'ya yerleşti çocuk. Eğer bizi alacak olursak çevresi çok geniştir. Hemen hemen yöneticilerin çoğu arkadaşıdır. Oldu. Bu iş açıktan olmamalı. Bir o bilsin bir biz. Emekliliği kurtardıysa daha iyi. Bir de dilerse pek yakınlarına söylesin. Anladım efendim. Öğleden sonra Ankara'ya gider çözümlerim bunu. Siz haberleşirsiniz. Elbette. Bir de Osman işletme planı gibi sözler ettiydi. Bunu açıklayan bir rapor hazırlasın bana ya da hazırlatsın. Söylerim. Hazır gitmişken şu montaj işinin tüm işlemlerini de çözümleyebilir misin? Hemen harekete geçeyim mi efendim? Evet, arasını soğutmayalım. Ola ki bize karşı bir tedbire kalkışırlar. Elimizdekiyle girişir, ardında kampanya ele getiririz. Anlaşmalar hazır, bir izinleri alınacak. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davransak daha iyi olur. Haklısınız efendim. Öyleyse ben bir iki gün kalacağım orada. Dilediğince kalabilirsin. Biz burada bir toplantı yapacağız. Sen orada hazırlıkları tamamla. Toplantıyla birlikte bindirirsin. Anladım efendim. 13. ayrımın sonu. Sayfa 210.